Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 7497. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman bir bağırsaklık, kafir ise 7 bağırsaklık yer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim bize mümin ve kafirle ilgili tanımlamalar yapar. Mümin kime denir? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize bunu anlatır. Müminin özelliklerini, vasıflarını, sıfatlarını söyler. Müslümanda olmazsa olmaz özellikler nelerdir? Bunu açıklar bize. Kafiri de tanıtır Rabbimiz. İnkarcıların özelliklerini. Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden. Her birinin kendine ait değişik tarzları olsa da ortak yanları Allah'ı yok kabul ederek bir hayat kurma çabası. Ahireti ise yine yok kabul ederek yaşamak dünyayı. Sanki asılmış gibi değerlendirmektir dertleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde de mümin tarifleri vardır. Müminin güvenilir oluşuyla ilgili mesela. Buna benzer tarif ve tanımlamaları buluruz. Kafirlerle ilgili de özellikleri söyler. Burada da şimdi yine bir Müslüman ve kafir farkı görüyoruz. Yeme içme açısından. Müslümanın dünyası nasıl farklıysa, Müslümanın hayata bakışı, evliliğe bakışı, ekonomik hayata, ticarete, sosyal hayata, savaşa, insanlara, canlılara merhametleri nasıl farklıysa kafirlerden, yeme içme noktasında da Müslüman ve kafir arasında bir fark söyler Peygamber Efendimiz. Müslümanın yemesi dünyaya bakışı gibi kanaatkardır. Dünyadan yeteri kadar alıp ahirette bir hayatı özlemektedir. Asıl hayat ahiret hayatıdır ve Rabbimizin bize orada vereceği nimetler asıl olandır, ebedi olandır. Dünyada verilenler ise ki o da Allah'tan gelmektedir ve hamd ederiz Rabbimize, afiyet isteriz ondan. Dünyada verilenler bizim için geçicidir, kaybolup gidecektir. Bununla beraber Allah'ın bize verdiği tertemiz rızıklardan faydalanmamız da gerekecektir. Helal bir hayat vardır. Fakat bu helal hayatı yaşarken de Müslüman kanaatkar, doyacak kadar, yetecek kadar, salih amelleri sürdürecek kadar yemelidir. Böyle olmamızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyler. Bir bakıma iman bunu sağlar. Midelerimiz, boğazımız, yiyip içme zevklerimiz, özelliklerimiz imanımızla da şekillenmelidir. Kalbimizdeki iman, zihnimizde oluşan Müslümanca düşünceler bizim yememize, içmemize müdahale etmediğinde bu imanda da problemler var demektir. Ya da iman edişimiz buralara tesir etmiyordur. Galiba bugünkü dünyada iman etmiş olan bizler, başka eğitimler aldığımız için, başka bilgilerle donandığımız için, bu kelimeyi kullanmasak olurdu, donanma demeyelim isterseniz de, yani Müslümanları içlerinde, zihinlerinde, kalplerinde, zevklerini oluşturan bilgiler farklı kaynaklardan, batıl kaynaklardan, yani kafir örgütlenmelerden kaynaklandı. Onların filmleri, dizileri, şarkıları, türküleri, haberleri, reklamları, bilimleri, eğitimlerinden geçen mecburen Müslümanlar, onların istediği bir alanda yaşamak durumundalar. Yeme içme noktasında da onlara benzediler, onlar gibi olduk. İmanım var ama imanım böyle gölgeli bir iman gibi. Hayatın bir tarafına karışan, öte tarafına ya karışmayan ya da karışmaya gücü yetmeyen, hatta farkında olmaksızın kafir amellerle amellenen, eylemlerle eylemlenen, kalbinde o tür düşünceler, duygular oluşan kimselere dönüşebiliyoruz. Mevla muhafaza buyursun. Dolayısıyla Müslüman iman ettiği andan itibaren bu imanın bütün hayat bölümlerine yansıyacağını farkında olacak. Bunu isteyecek, bunun talebinde olacak. Her konuda Allah benden ne istiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir örneklik ortaya koyuyor diye düşünmesi gerekecek. İşte Müslümanın yemesi içmesi de yani bir doyumluktur. Ama kafirin doyma diye bir derdi yoktur. O büyük bir iştahla, büyük bir istekle dünyaya saldırmaktadır. Belki şunu da söyleyebileceğiz. Yani bugünkü kafir dünya, bu yeme içme kültüründe belki çok daha böyle az gibi, yani atıştırmalık, aparatif mi ne diyorlar, böyle ayaküstü harcanan, tüketilen yiyeceklerle fit vücutlar oluşturma çabasında sporlar var, işte koşmalar, etkinlikler, diyetler, işte kalorilerin ayarlanması falan gibi pek çok yeme üzerinden de başka bir bilgilenmeye doğru koşmuşlar. Ve bunun çabasındalar. Bir taraftan vücutları şişen insanlar arsızca ya da kendilerine hakim olamaz şekilde yiyen insanlar oluşurken, öte yandan böyle vücutlarının derdine düşmüş güçlü erkekler, yakışıklı ve işte şöyle güzel hanımlar olabilmek, çünkü bütün reklamlarında, filmlerinde, dizilerinde öne çıkan şey budur. Bunun peşinde de çabalar. E yemiyorlar bunlar. Efendimizin dediği gibi hani yedi bağırsak yemiyorlar belki. Bize öyle gelebilir. Fakat burada sadece ekmeği yemek anlamına gelmeyen, dünyayı tüketmek anlamına gelen bir anlayışı herhalde dile getireceğiz. Onlar da dünyayı bütün zevkleriyle yaşamak gayretindedirler. Çünkü asıl olan dünyadır. Yapacakları yok ki. Ahiret inancı olmayınca dünyaya böyle yedi göbek şeklinde saldıracaklar, sarılacaklar. Hiçbir şeyi bırakmamak isteyecekler başkalarına neredeyse. Ama Müslümanın öyle bir derdi yoktur. Maalesef çok bile yesek yine de birileriyle yemeyi, birilerine yedirmeyi, birilerinin yanında yemeyi severiz. Yani misafir olmayı ya da misafir etmeyi, birilerinin önüne sofralar açmayı, birilerinin sofralarına oturmayı imanımız seviyor. Bununla mutlu oluyoruz. Allahu Teala bu iyiliğimizi diğer iyiliklerimizle de tamamlasın. Yani sofralar açalım, sofralara oturalım. Yedirmekten Müslümanlara zevk duyalım ama peygamberimiz gibi yemeği de sevelim. Az yemeği bize Rabbim öğretsin. Bunu konuşan hoca da bu niyette olsun inşallah. Kendisine de bunu söylesin. Çünkü biz hadis-i şerifleri okurken şunu özellikle vurgulamayı seviyorum. Bu hadisler doğrulardır. Bu doğruları söyleyen adam da doğru değildir ama. Bazen kulaklarımız böyle düşünmek istiyor. Yani kulaklar düşünür mü diyeceksiniz belki ama duyduğumuz bu hadisi size aktaran kimsenin bu hadisi işte yaşadığını ya da bu hadis sanki onun ağzından çıkıyor da o şekilde yaşıyormuş gibi bir değerlendirme istiyoruz. Keşke öyle olsak. Elhamdülillah seviniriz, isteriz. Ama havaya girmeden kendimizi de bilerek okuyorum bu hadisleri. Beni de böyle değerlendirmenizi isterim. Bütün hocaları da böyle, yani Kur'an ve sünnetten aktarım yapan her bir Müslümanın aktardığı şeylere inandığını ama aktardıklarını yaşayıp yaşayamadıklarını farkında olarak dinleyelim. İnşallah düzgün söylemişimdir. Biz bu dini seviyoruz, bu dine iman ediyoruz, bu bilgilere iman ediyoruz. Olmamız gereken vasıflar bunlardır. Biz böyle değiliz ama oraya doğru çabalıyoruz. Rabbim lütfetsin hepimize. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7499. hadis-i şerif. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar ve az gülerdiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir yemini var. Cümlelerine kimi zaman böyle başlıyor. Benim canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki eğer bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi bildi, neyi gördü? Ona cennet gösterildi, cehennem gösterildi. Dolayısıyla cehennemi gören birisinin dünyadaki zevki ne kadar olabilir? Cenneti gören birisi dünyanın ne olduğunu çok iyi fark ettiğini biliriz değil mi? Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala bunları bildirdi. Buna rağmen o bilgiyle bu dünyayı tamamladı, yaşadı. Elçiliğinden vazgeçmedi. Ona oysa gideceği makam da gösterildi. Bununla beraber o tertemiz hayatını dünyada tamamladı. Önderliğinden ve rehberliğinden vazgeçmedi. Bildiklerinden bize lazım olan bütün bilgileri de bize aktardı. Ama bu söz, yani siz benim bildiğimi bilmiyorsunuz. Bir bilseydiniz o neler yaşardınız ya filan anlamında değil. Bunları benim bilmem gerekiyor, benim size konuşmam gerekiyor. Ama siz bakın dikkat edin, bu dünya geçici. Dertlenin amellerinize, kötülüklerinize, günahlarınıza. Ağlayın, istiğfar edin, Allah'a dönün ve Rabbinizden isteyin. Dünyaya bağlanmayın anlamında herhalde bu sözü anlayacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7500. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala yarattıkları arasında hüküm verdikten sonra kendisi hakkında rahmetim, gazabımı geçmiştir yazıp arşın altına koymuştur. Allah-u Teala mahlukatı yarattı. Yaratmadan önce kaderlerini var etti, yarattı, hüküm verdi. Ve arşın altına bu yazı nasılsa, ne şekil, arşı bilmiyorum. Arşın altına yazılan yazıyı bilmiyorum ama Peygamberimizin dilinde bu yazının mahiyetini öğreniyoruz. O da nedir? Rahmetim, gazabımı geçmiştir. Allah-u Teala'nın gazabı var. Şedidül ikaptır, seriül hesaptır. Ama Allah-u Teala'nın rahmeti var, merhameti var. Rahmeti gazabını kuşattı. Dolayısıyla evet, bir önceki hadisle düşünürsek çok ağlayacağız, az güleceğiz. Ama bu bizi umutsuzluğa sevk etmeyecek. Merhametli bir Rabbimiz var. Yaptıklarımızdan dolayı af diliyoruz. Allah'tan ise umudumuzu hiç kesmiyor. Onun merhametiyle cenneti umut etmeye devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7502. hadis-i şerif. Allah'ın 100'den bir eksik, yani 99 tane ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir ve tek olanı sever. Allah-u Teala'nın isimleri Kur'an'da bize Rabbimiz tarafından tanıtıldı. Esmaül Hüsna. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Bütün güzel isimler Allah'a aittir. Allah isimlendirmeyi bilendir. Ve biz bütün isimleri Allah'tan öğrendik. Atamız Adem, yeryüzündeki eşyanın, varlıklarının isimlerini ve diğer isimleri, yani kulluğumuz için gerekli olan tüm bilgilenmeleri Allah'tan öğrendi. Bize Rabbimiz bilmediğimizi öğretti. Allah-u Teala kendisini de bize öğretti. Kitabında tanıttı. Bu bakımdan kendisini tanımamız gerekir. Ona kul olabilmemiz için. İşte 99 diye söylenen, Peygamberimiz bunun tekli olarak söylenilmesinin Allah'ın sevdiği bir durum olduğunu bize ifade ediyor. Başka hadislerde de bu isimleri bizzat kendisi de sayıyor. İşte kim bunu ezberlerse ya da sayarsa, men ahsaha'yı değişik şekilde açıklıyor alimlerimiz. Ezberlemekten kasıt, anlayabildiğim kadarıyla manasına vakıf olmadan böyle sırayla sayıvermek, bilivermek değildir. Ne anlama geldi? Mesela Razzak bir Allah'a iman ediyorsam onun rızık verici olduğunu bileceğim. Ondan başka rızık verici tanımayacağım. Hadi, hidayet eden, yol gösteren bir Allah'a iman ediyorsam, Allah'ı böyle tanıdıysam başka bir yol gösterici bilmeyeceğim ve başkasından da yol istemeyeceğim. Şafi olan bir Allah-u Teala'ya iman ettiysem şifayı sadece Allah'tan bileceğim ve bekleyeceğim gibi. Rabbimizin isimlerini bilmek, onun bizim üzerimizdeki izini de bilmek demektir. Bana düşen kulluğu da bu isimlerle anlayacağım demektir. Kim bunları bilir, sayar, ezberler, zihnine kor, kalbine kor, diline kor, işte ona cennet açılır. Cennet yoluna girer Allah'ın izniyle. Ancak Efendimizin bu hadis-i şerifi gereğiyle biz de Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz bu isimleri kendimize ve etrafımızdaki Müslümanlara öğretmek için çabalayabiliriz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 7503. hadis-i şerif. Her namazda Kur'an okunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize duyurduğunu, sesli olarak okuduğunu biz de sizlere duyuruyoruz. Bizden gizlediğini de, yani sessiz okuduğunu da biz de sizden gizli okuyoruz dedi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Peygamber aleyhissalatü vesselam her namazda Kur'an okumuştur ama kimisini açıkça duyurarak okudu. Akşam, yatsı ve sabah böyle. Ama kimisini de sessiz, kendi içinden okudu. Öğlen ve ikindi böyle. Şimdi Peygamberimizin açıkça okuduğunu biz de sizlere duyurarak okuyoruz diyor Ebu Hureyre. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gizli olarak okuduğunu biz de sizden gizli okuyoruz. Değilse her namazda kıraat var. Kur'an'ı okuma yeridir sanki namaz. Ve her namazda Kur'an mutlaka okunacak, söylenecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7504. hadis-i şerif. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen kişi Allah'a azze ve celle'ye de şükredemez. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen kişi Allah'a aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. Demek ki Rabbimize şükretmek için Rabbimizin insanlara nasıl teşekkür etmemiz gerektiği konusundaki bilgilerini de öğrenmemiz gerekecek. Cümle dolambaçlı oldu. Yani benim insanlarla olan ilişkimi Allahu Teala belirliyor. Yani ana babama, ama çoluğuma, çocuğuma, konu komşuma, akrabalarıma, eşime vesaire, birlikte olduğum insanlara, hayatın içerisinde karşı karşıya kaldığımız kimselere nasıl davranacağım konusunda da sınırları çizen Allahu Teala'dır. Helali haramı belirleyen, davranışları da belirler. İşte bu davranışlar kapsamında onlara yaptığım hayırlı işler, davranışlar bir teşekkürdür. Fakat insanlardan iyilik gören, insanlardan bir hayır bulan bir insan bunun karşılığında insanlara teşekkür etmeli. Ya diliyle, ya davranışlarıyla, ya da kalbi olarak ona bir vefa borcu taşıyacak ve bunun için de iç dünyasında onun arkasından gıyaben gerekirse teşekkür edecek, dua edecek. Ama insanlara karşı nankör olan, insanların verdiklerine, insanların yaptıklarına, iyiliklere sırt dönen, görmezlikten gelen, fark edemeyen bir adam Allahu Teala'dan gelen nimetlere karşısında böyledir. Müslüman o kimsedir ki Rabbinin nimetlerinin farkında olarak Rabbine hamd eder, şükreder. Dostlarının, kardeşlerinin, etrafındaki insanların yapıp ettiklerini de fark eder, teşekkür eder, onlara gerekli karşılığı verir. İnsanlara yapamayan Allah'a da yapamaz bu hadis-i şerif gereğince. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7505. hadis-i şerif Hemmam bin Münebbih'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Medine'ye geldim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında bir halka gördüm. Birileri oturmuş, halkalanmış. Sorduğumda Ebu Hureyre denildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin yanında bir ilim halkası var. Birileri oturmuş konuşuyor. Kim bunlar diye soruyor Hemmam bin Münebbih. Ebu Hureyre denildi. Selam verdiğimde Ebu Hureyre bana sen nerelisin diye sordu. Ben de dedim Yemen halkındanım. Ben Yemen halkındanım. Sevdiğimin veya Ebul Kasım'ın. Çünkü Ebu Hureyre hadis-i şerifleri bazen böyle de başlıyor. Sevdiğimin, dostumun ya da Ebul Kasım'ın sallallahu aleyhi ve sellem iman Yemenli. Hikmet de Yemenlidir. Onlar yumuşak kalpli insanlardır buyurduğunu işittim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle doğu tarafını işaret ederek kabalık ise deve besleyenlerde olur buyurdu. Ebu Hureyre Allah kendisine razı olsun kendisine talebe olarak gelen Hemmam bin Münebbih'i böyle karşılıyor. Yani selamını aldı ve selam sonrasında ona olan iltifatı böyle bir hadis-i şerifle. Yani nerelisin? Demek ki gelene soracağız. Nerelisin? Memleket nere? Köyün kentin nere? Soracağız. İnsanlar bundan mutlu olabilirler. Dolayısıyla bu karşılıklı muhabbetin, selam ve memleket sorgusunun ardından bir hayırlı bağlantı kurup onunla ilgili bir cümle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. İman Yemenli, hikmet de Yemenlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlayabildiğim ve hatırlayabildiğim kadarıyla bu sözü Ebu Musa el-Eş'ari yani Eş'ariler Yemen'den geldiğinde kullanmıştı. Size yumuşak kalpli insanlar gelecek diye. Şimdi Efendimizin bu sözünü aktarıyor Ebu Hureyre. İman Yemenli, Hikmet de Yemenlidir. Onlar yumuşak kalpli insanlardır. Onlar kalplerinde rikkat olan, incelik olan, dikkat olan kimselerdir. Bir genelleme yapıyor Peygamberimiz ama bunun içinde mutlaka farklılıklar olabilir. Ancak genelde böyle bir güzellik var. Peki kabalık kimde? Diyor ki o da deve çobanlarında, deve besleyenler. Biraz belki uğraşlarının gereğince daha hoyrat bir yapıdadırlar diye sanki bize insanların işleriyle karakterler arasında da bir bağlantı sunuyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7506. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir cenazedeydim. Ben yürürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni geçmekteydi. Ben koştuğum zaman da kendisini geçmekteydim. Bunun üzerine yanımdaki bir adama dönüp yeryüzü ona sanki dürülüyor. Allah'ın dostu Halilullah İbrahim'e de böyle dürülürdü dedim. Ebu Hureyre kendisinin bir cümlesini Peygamberimizin bir hatırası üzerinden bize aktarıyor. Cenaze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile katılmış. Normal bir yürüyüşle yürüdüklerinde Resulullah'a yetişemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hızla yürümekte. Ancak koştuğunda Resulullah'a geçebiliyor. Bunun için yanındaki adama dönüp diyor ki bak hele yeryüzü sanki ona dürülüyor. Ayaklarının altında yeryüzü kayıp gidiyor da o sanki üzerine yürümüyor da böyle kayıyor üzerine gidiyor. İbrahim Halilullah için de Allah'ın dostu. Biliyorsunuz ki İbrahim Aleyhisselam Halil'dir. Allah-u Teala'nın dostu olarak isimlendirilmiştir. Ona da yeryüzü böyleydi. Bunu nereden bildi, nereden çıkarttı Ebu Hureyre? Elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sözlerinden, Kitab-ı Kerim'i olan bilgisinden ortaya çıkmış bir cümle bu. Çünkü İbrahim Peygamber Mezopotamya'da Nemrut ve halkına ve babasına Allah'ın dinini anlattıktan sonra ateşe atıldı biliyorsunuz. Ateş onu yakmadı. Sonrasında oradan hicret etti. Yanına sadece tek bir imanlı olan Lut aleyhisselam alarak Harran'a vardı. Harran'da Sare ile evlendi. Evlendikten sonra Antakya üzerinden diye anlatıyor kitaplar. Filistin bölgesine, oradan Mısır'a, Mısır'dan tekrar Filistin'e. Filistin'e yerleşti. Ardından eşlerinden Sare'yi Filistin'de bıraktı Kenan'da. Diğer eşi ve çocuğunu İsmail aleyhisselamı Mekke'ye koydu. Dolayısıyla onun peygamberlik yaptığı bölge Filistin ve etrafı olsa bile Mekke'ye doğru da gitti, geldi, Kabe'yi inşa etti. Böylece hayatı yollarda geçen bir yürüyüş peygamberi. İşte yeryüzü ona dürüldü. Bütün her tarafa doğru gidip gelebildi. Allah adına bir elçilik yaptığımızda da yeryüzü inşallah bizim için de böylece kolaylıklarla dolu olur. Gittiğimiz yere rahatlıkla gitmeye başlarız. Yeter ki yolu, yolculuğu Allah adına isteyelim. Allah'ın dinini, İslam'ı duyurmak derdinde olalım. Bu hadis-i şerifi bize aktaran Ebu Hureyre de gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini insanlara duyurabilmek için çok yollar tepmiştir. Ayakları çok yol görmüştür. Pek çok yerde Allah'ın dinini anlatmak için çabalamıştır. Sahabe-i kiramın neredeyse tamamında bu özelliği bulabiliriz. Şehir şehir dolaştılar. Bu hadisleri bize aktaran alimlerimizin de özelliği böyledir. Peygamberimizin sanki özelliklerinden, bütün peygamberlerde olan özellik, yürürler, giderler. İlmi hem en yüksekte tutuyorlar ama hem ayaktan bizzat birinci elden öğreniyorlar, hem de talebelerine büyük bir şeref ile anlatmak için çabalıyorlar. Böyle bir yürüyüş İslam'ın ruhunda var. Müslümanlar uyuz değildir, pinti değildir, durağan değildir, hareketlidirler. Ve bu hareket ilim için de şarttır. Değilse pasifize olur, kaybolur gideriz. Yürümek lazım. Yer bizim için o zaman dürülür Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7507. hadis-i şerif şöyle. İflas eden kişinin yanında malı bulunan alacaklı o malı almada herkesten daha fazla hak sahibidir. Bir kimse iflas ettiyse o kişinin yanına gelen, alacaklı olan kendi malını o adamdan almada diğerlerinden daha çok hak sahibidir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7508. hadis-i şerifte Ebu Hureyre naklediyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Kur'an hakkında tartışmak küfürdür. Kur'an'ın ayetlerini birbirle çatıştırmak ve Allah-u Teala'nın kelamı üzerinden bir tartışma yapmak kafirlere özgü bir davranıştır. Bu kul olma kitabımızdır. Biz ayetlerin birbirlerini böyle sanki tersi gibi durduğu durumlarda bile bunun böyle olmadığını biliriz. Mutlaka Allah-u Teala'nın bizim için indirdiği komple bir hayat bölümü vardır. Bunu anlamaya çabalarız. Ayetleri vuruşturmak, karşı karşıya getirmek, seninki benimkini döver gibi bir tavıra varmak, Allah korusun, kendi görüşümüzü kitabın önüne koymaktır ki bu gavurların işidir. Müslüman kitaba teslim olur, Allah'ın ayetlerini anlamak için çabalar, anlayamadığı yerde durur, susar, teslim olur. Rabbimizin kitabını bize aktaran elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle söyledi ve dini tartışmak için ya da işte iyi bir ortamda anlatarak bir prim kazanmak adına, alimlerin önünde havalanmak için, halkın beğenisini kazanmak adına konuşmamamız gerektiğini bize söyledi. Uzak duracağız. Bu din tartışma dini değil, bu din uyarı ve müjde dinidir. Söyleriz kendimize ve başkalarına, yapabildiğimiz kadar da bunu gerçekleştirmeye çabalarız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7509. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gecenin üçte biri kalınca, yani artık gece tamamlanıyor son bölümü, Allah dünya semasına inerek şöyle buyurur. Bu nasıldır? Bunu bilemeyiz. Rabbimiz nasıl iner? Dünya seması nerede başlar, nerede biter? Bunu bilmiyoruz. Ama hadis-i şerifin bu ifadesine teslim oluyor, iman ediyoruz. Allah-u Teala iner. Kim bana dua eder, duasını kabul edeyim. Kim benden bağışlanma diler, onu bağışlayayım. Kim benden rızık ister, ona rızık vereyim. Kim benden sıkıntısını gidermemi ister, sıkıntısını gidereyim buyurur. Bu durum gün ağarıncaya kadar böylece devam eder. Mevlamız nerede olursak olalım bizi duyandır. Dualarımız ona illaki ulaşır. Ama gecenin bu son demi, yani seher vakti, sahur vakti, Allah-u Teala bizzat daha da yakınlaşıyor sanki bize ve o talepte bulunuyor. Dua edin diyor. Derdinizi açın. Benden isteyin diyor. Bu büyük bir merhamettir. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Yok mu bağışlanma isteyen? Affet Allah'ım diyen, affedivereyim. Rızka ihtiyacı olan yok mu? Ki kimin yok? Hemen bir istekte bulun o vakitlerde. Sıkıntısı, darlığı olan, darlığından çıkış istesin. İnsanoğlu hem zaaflarla dop dolu, hem de suçu başkasına atmak için çabalayan bir varlık. Hem ihtiyacı var, hem de ihtiyacının karşılama yöntemlerini Allah-u Teala ona bizzat söylemiş. Elçimiz, peygamberimiz bize bütün yöntemleri izah etmiş. Ama geri duruyoruz. Bu şifa kaynağını kullanmayan bir kişinin tavrıdır. Yani hastalığım var. Tedavi yöntemi net ortada. Getiriliyor, önüme de konmuş neredeyse. Ama duruyorum geri ve bunu kullanmaktan kaçınıyorum. İşte önümüzde net bir çözüm. Seher vakitlerini hayırla değerlendirmeyi Allah bizlere nasip etsin inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7510. hadis-i şerif. Üç dua şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın çocuğuna duası. Mazlum zulme uğrayan dua ettiğinde gerek kendisi için gerek kendisine zalimlik yapana beddua ettiğinde bu kabul olur. Buna kaçınmak lazım. Kimseyi zulme uğratmayacağız. Bizim karşımıza mazlum pozisyonuna düştüğünde onun duası kabul edilecek ona göre. Aman kaçının diyecek bu hadis bize. Ve ikincisi misafirin duası. Yani yolcu olduğumuzda dua edelim. Misafirlik yaptığımızda birilerine. İster konakladığımız eve uğradığımızda. Çünkü bazen böyle şeyler yaşanıyor. Bir eve misafir oluyoruz. Konuşuluyor. Derdi var. Kimin derdi yok zaten. Biz ona gizliden açıktan duada bulunalım. Kardeşimiz için. Çünkü yolcunun duası kabul oluyorsa, ki Efendimiz böyle dedi. Biz yoldayız ve dua edelim. Bütün Müslümanlara ama özelde o yolun önünde, sonunda, içinde karşı karşıya kaldığımız kimselere duada bulunalım. Yok bize bir yolcu geldiyse, bir misafir bize geldiyse dua talep edelim ondan. Dua isteyelim bizim için Allah'tan hayır istesin diye. Ve sonuncusu babanın çocuğuna duası. Aynı mantıkla konuşalım. Eğer çocuksak babamızın duasını almaya çalışalım, bedduasını sakınalım. Yok babaysak o zaman çocuğumuza beddua etmeyelim. Bize ne yaparsa yapsın, ne kadar sıkıntı çıkarırsa çıkarsın. Çünkü onun acısı sizin acınız olacaktır. Öyleyse dua edelim, Allah onun hayrını versin, ona bereket versin. Dünyası ve ahireti güzel olsun. Rabbim onunla bizi şereflendirsin. Hem çocuk göz aydınlığıdır. Dolayısıyla hem dünya hem ahirette bizim için şeref olabilir. Rabbimizden onun hidayetini isteyelim. Çabalayalım. Ama kendimiz çocuksak da babamızın gönlünü almak, Allah adına iyilik yapabilmek için gayretimizi artıralım. Rabbim duaları kabul edendir. Duadan vazgeçmeden biz de tüm durumlarda gerek seher vakitlerinde gerek şu yaşanılacak pozisyonlarda Rabbimize yalvarmayı bırakmayalım inşallah. Ya Rabbi bize hidayet et, yolun doğrusunu göster ve cennete ilet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.